Ayrım 35. Yaşam ve Yazgı 2. Kitap Vasili Grossman. Sayfa 384. 61. Bölüm. Ekim devrimi bayramından kısa bir süre sonra Alman uçakları Stalingrad Elektrik Santralı'na yoğun bir saldırı daha yaptılar. 18 bombardıman uçağı santrala ağır bombalar yağdırdılar. Yıkıntılar bir duman bulutuyla kaplanmıştı. Alman uçaklarının yıkıcı gücü santralın çalışmasını tamamen durdurmuştu. Bu saldırıdan sonra Spiridonov'un elleri iyice titremeye başladı. Maşrapayı ağzına götürürken çayı döküyordu. Bazen de titreyen parmaklarının maşrapayı tutacak güçlü olmadığını hissederek masaya geri bırakıyordu. Parmaklarının titremesi ancak vodka içtikten sonra kesiliyordu. Yönetim işçileri göndermeye başlamıştı. İşçiler Volga'yı ve Tumak'ı yollarına çıkan araçlarla geçip Bozkır'dan Orta Ahtuba'ya ve Leninsk'e gidiyorlardı. Santral yöneticileri Moskova'dan gitmelerine izin verilmesini istiyorlardı. Yıkık atölyelerin ortasında cephe hattında kalmaları anlamını yitirmişti. Moskova yanıtı geciktiriyordu ve Spiridonov çok sinirleniyordu. Parti örgütleyicisi Nikolayev saldırıdan hemen sonra MK tarafından çağrılmış ve bir Douglas uçağına binip Moskova'ya gitmişti. Spiridonov ve Kamışov santral yıkıntılarının arasında dolaşıyorlar ve birbirlerine burada artık yapacak bir şeyleri kalmadığını, toparlanıp gitmeleri gerektiğini söyleyip duruyorlardı. Moskova ise hala suskundu. Stepan Fyodorovich'i asıl heyecanlandıran Vera'nın yazgısıydı. Volga'nın sol kıyısına geçtikten sonra Vera kendini kötü hissetmiş ve Leninsk'e gidememişti. Delik deşik olmuş bir yolda donmuş, taş kesilmiş çamur tümseklerinin üstünde, hoplayıp zıplayan bir kamyonun kasasında, neredeyse 100 kilometre yol gitmek hamileliğinin son aylarında olan Vera için tamamen olanaksızdı. Tanıdık işçiler onu kıyıda buzun içine saplanıp kalmış ve bir yatakhane haline getirilmiş olan Mavna'ya götürdüler. İstasyonun ikinci kez bombalanmasından kısa süre sonra Vera bir bot makinistiyle babasına not göndermişti. Babasının kaygılanmamasını istiyordu. Mavna'nın ambarında bir bölmenin arkasında rahat bir köşede kendisine yer vermişlerdi. Buradaki insanlar arasında Beketovka Polikliniğinden bir hemşire ve yaşlı bir ebe vardı. Mavna'dan 4 kilometre uzakta bir sahra hastanesi bulunuyordu. Ve herhangi bir terslik olması halinde her zaman için doktor çağırmak mümkündü. Mavna'da su kaynatmak için kap, soba vardı. Parti bölge komitesinin gönderdiği gıda maddelerinden ortaklaşa yemek yapıyorlardı. Vera babasından kaygılanmamasını istemiş olsa da notta yazdığı her sözcük Stepan Fyodorovich'in içini endişeyle dolduruyordu. Onu teselli eden belki de tek bir şey vardı. Vera çarpışmalar sırasında Mavna'nın bir kez bile bombalanmadığını yazıyordu. Stepan Fyodorovich sol kıyıya geçebilseydi, bir otomobil ya da bir ambulans bulabilir, Vera'yı hiç değilse Orta Ahtuba'ya kadar götürebilirdi. Moskova ise hala sessizliğini koruyordu. Şu anda yıkıntı halindeki Stalingrad Elektrik Santralı'nda sadece küçük bir silahlı grup gerekli olduğu halde santral müdürüne ve baş mühendisi çağırmıyordu. İşçiler ve teknik kadro santralda işsiz güçsüz dolaşmaya hevesli değillerdi. Hepsi hemen Spiridonov'dan izin alıp karşı kıyıya geçmek için yola düşmüşlerdi. Bir tek yaşlı Andreev müdürden antetli kağıt üzerine yuvarlak damgalı izin belgesi almak istememişti. Stepan Fyodorovich saldırıdan sonra Andreev'e gelininin ve torununun yaşadıkları Leninsk'e gitmesini önerdiğinde Andreev, "Hayır, burada kalacağım," demişti. Stalingrad kıyısında kalarak eski yaşamıyla bağını koruyacağını sanıyordu. Belki bir süre sonra traktör fabrikası mahallesine gidebilirdi. Yanmış yıkılmış evlerin arasından yürüyecek, karısının dikip büyüttüğü bahçeye gelecek, devrilmiş fidanları kaldıracak, düzeltecek, gömdüğü şeyler yerinde mi diye kontrol edecek, sonra yıkık çitin önündeki taşın üstüne oturacak. Evet var var, dikiş makinesi yerinde duruyor, hatta paslanmamış bile. Çitin yanındaki elma ağacı tamamen yıkılmış, bir bomba parçasıyla kesilmiş. Kilerde fıçının içindeki lahana turşusunun sadece üstü küflenmiş. Stepan Fyodorovich işleriyle ilgili olarak Klimov'a akıl danışmak istiyordu. Ama Ekim devriminin yıl dönümünden sonra Klimov Stalingrad elektrik santralına bir daha gelmedi. Spiridonov ve Kamışov 17 Kasım'a dek beklemeye ve o zaman gitmeye karar verdiler. Stalingrad santralında gerçekten yapacak bir şey yoktu. Almanlar ise santralı zaman zaman ateşe tutmaya devam ediyorlardı. Ve saldırıdan sonra iyice sinirlenmiş olan Kamışov şöyle diyordu. Stepan Fyodorovich, bunlar bizi vurmaya devam ettiklerine göre istihbaratları beş para etmez demektir. Herhangi bir saatte uçaklar yine vurabilir. Biliyor musunuz, Almanlar boğa gibi boş bir yere toz vuracaklar. Stepan Fyodorovich Moskova'nın resmi iznini beklemeksizin 18 Kasım'da bekçiyle vedalaşıp Andreyev'i öptükten, santralın yıkıntılarına son kez baktıktan sonra Stalingrad elektrik santralından ayrıldı. Stalingrad çarpışması sırasında santralda onuruyla çok ağır koşullarda ne kadar çok çalışmıştı. Savaştan korktuğu, cephe koşullarına alışkın olmadığı, saldırı olacağını düşünerek sürekli korku içinde yaşadığı, bombardımanlarda kendini kaybeder gibi olduğu halde yine de çalışmaya devam ettiği düşünülünce ne kadar zor ve saygıya değer bir emek harcadığı görülürdü. Elinde bavulu, omzunda bohçası yürüyor ve etrafa bakıyor, yıkık kapının önünde duran Andrei'ye ve el sallıyor. Camları kırık mühendislik binasına, türbin atölyesinin somurtkan duvarlarına, yanmaya devam eden izolatörlerden çıkan hafif dumana bakıyordu. Stalingrad santralında ona gerek olmadığı bir sırada Sovyet ordularının saldırıya geçmesinden bir gün önce santraldan ayrılmıştı. Ama bekleyemediği o bir gün pek çok insanın gözünde bütün onurlu ve zor çalışmasını silip attı. Ona kahraman demeye hazır olan bu insanlar korkak ve kaçak demeye başladılar. Nasıl yürüdüğünü, çevresine bakındığını, el salladığını, asık suratlı ihtiyarın tek başına santral kapısında nasıl dikildiğini ve ona baktığını anımsayarak kendisi de uzun bir zaman canını yakan bu duyguyu içinde sakladı. 62. Bölüm. Vera bir oğlan doğurdu. Mavna'nın ambarında yontulmamış tahtalardan birbirine çakılmış bir yatakta yatıyordu. Kadınlar sıcak tutması için üstüne pılı pırtı örtmüşlerdi. Yanında da bir çarşafa sarılmış bebek yatıyordu. Birisi yanına girerken perdeyi açtığında Vera insanları, erkekleri ve kadınları, ranzaların tepelerinden sarkan paçavraları görüyor, konuşmaların uğultusu, çocuk ağlaması ve koşturmacalar kulağına geliyordu. Kafasının içi dumanlıydı, pis kokulu hava dumanlıydı. Ambarda boğucu bir hava vardı, aynı zamanda çok soğuktu. Tahta duvarların üstü yer yer kırağı tutmuştu. İnsanlar gece keçe çizmelerini ve içi pamuklu ceketlerini çıkarmadan uyuyorlardı. Kadınlar bütün gün şallara ve yırtık pırtık battaniyelere sarınıyorlardı. Buz kesmiş parmaklarını nefesleriyle ısıtıyorlardı. Işık hemen hemen su düzeyinde açılmış olan küçük pencereden zar zor giriyordu. Gündüzleri bile ambarın içi loş oluyordu. Akşamları ise kandiller yani camsız lambalar yanıyordu. İsten insanların yüzleri kararmıştı. Merdivenin üstünde kapak şeklindeki kapı açıldığında dalga dalga buhar, adeta patlayan bir merminin dumanı ambarın içine doluyordu. Yaşlı kadınlar ak gri saçlarını tarıyorlardı. Yaşlı erkekler rengarenk minderlerin, bohçaların, şallara sarılmış çocukların oyun oynarken üzerine binip kaydıkları tahta bavulların ortasında ellerinde maşrapalarıyla sıcak su kabının çevresine sıralanmış yerde oturuyorlardı. Bebek göğsünde yattığı için Vera'ya sanki düşünceleri, bütün insanlara karşı tavrı, bedeni değişmiş gibi geliyordu. Arkadaşı Zina Melnikova'yı, ona bakan yaşlı Sergeyevna'yı, ilkbaharı, annesini, yırtık gömleği, pamuklu battaniyeyi, Seryoja'yı ve Tolya'yı, çamaşır sabununu, Alman uçaklarını, Stalingrad elektrik santralının yeraltı sığınağını, yıkanmamış saçlarını düşünüyordu. Ve aklından geçen her şey doğurduğu bebeğe karşı hissettiği duygularla doluydu. Onunla ilişkiliydi. Onunla ilgili olarak anlam taşıyor ve taşımıyordu. Vera kendi ellerine, ayaklarına, göğsüne, parmaklarına bakıyordu. Bunlar artık voleybol oynayan, kompozisyon yazan, kitap sayfalarını çeviren eller değildi. Bunlar okul merdivenlerinde koşan, ılık nehir suyuna soktuğu, ısırganların daladığı, sokaktan geçenlerin Vera'ya bir göz atarken baktıkları bacaklar değildi. Bebeği düşünürken aynı zamanda Viktorov'u da düşünüyordu. Hava alanları Volga'nın sol kıyısındaydı. Viktorov yanındaydı. Volga artık onları ayırmıyordu. İşte birazdan pilotlar ambara girecekler ve Vera, "Sizler Teğmen Viktorov'u tanıyor musunuz?" diye soracak. Ve pilotlar "Tanıyoruz" diyecekler. "Oğlunun burada olduğunu, karısının burada olduğunu söyleyin ona." Kadınlar perdenin arkasına, Vera'nın yanına geliyorlar, başlarını sallıyorlar, gülümsüyorlar, iç çekiyorlardı. Bazıları bebeğin üzerine eğilip ağlamaya başlıyordu. Kendilerine ağlıyorlardı ve yeni doğmuş bebeğe gülümsüyorlardı. Onları anlamak için sözcüklere gerek yoktu. Vera'ya soru soracak olurlarsa bu sorular sadece onun bebeğe bakabilmesiyle ilgiliydi. Sütü var mıydı? Göğsünde iltihap başlamış mıydı? Nemli hava ona boğucu gelmiyor muydu? Doğumdan 3 gün sonra babası yanına geldi. Elinde bavulu, bohçası, tıraşsız, paltosunun yakasını kaldırmış, boynunda kravatı, buz gibi rüzgardan yanmış yanakları ve burnuyla Stalingrad Elektrik Santralı'nın müdürüne benzemiyordu artık. Stepan Fyodorovic yatağının yanına geldiğinde Vera babasının titreyen yüzünün ilk anda kendisine değil, yanında yatan yaratığa döndüğünü gördü. Vera'ya arkasını döndü ve Vera babasının sırtına ve omuzlarına bakınca onun ağladığını fark etti. Karısının bir torunu olduğunu asla öğrenemeyeceği, kendisinin yaptığı gibi onun üzerine eğilemeyeceği için ağladığını anladı. Sonra da gözünden akan yaşlara sinirlenerek, onlarca insanın gördüğü bu gözyaşlarına utanarak soğuktan kısılmış sesiyle, "Şuna bak, senin yüzünden dede oldum," dedi. Ve Vera'nın üzerine eğildi, onu alnından öptü. Soğuk kirli eliyle omzunu okşadı. Sonra şöyle dedi, "Ekim devriminin yıl dönümünde Krimov Stalingrad Santralı'na geldi. Annenin öldüğünü bilmiyordu. Jenya'yı sorup durdu." İçinden pamuk parçaları fırlamış mavi ceketli, sakalları uzamış yaşlı bir adam soluğu daralarak şöyle dedi. "Yoldaş Spiridonov, daha fazla adam öldürdükleri için insanlara Kutuzov nişanı, Lenin nişanı, kahramanlık yıldızı veriliyor. Bizden de onlardan da ne kadar çok insan öldürüldü. Hangi yıldız olur bilmem ama herhalde 2 kilo kadar gelen bir yıldızı böyle bir cehennemde yeni bir yaşam getirdiği için kızınıza vermek gerekir." Bebeğin doğumundan sonra Vera hakkında konuşan ilk kişiydi bu adam. Stepan Fyodorovic Mavna'da kalmaya, Vera gücünü toplayıncaya kadar beklemeye, onunla birlikte Leninsk'e gitmeye karar verdi. Bu onun yeni bir görev için gittiği Kuybişev yolunun üzerindeydi. Mavna'daki beslenme durumunun son derece kötü olduğunu, kızına ve torununa hemen yardım elini uzatmak gerektiğini gören Stepan Fyodorovic, ısındıktan sonra yakınlarda ormanın içinde bir yerde olan Parti Bölge Komitesi'nin komuta noktasını aramaya gitti. Orada arkadaşları vasıtasıyla yağ ve şeker bulmayı umuyordu. 63. Bölüm. O gün Mavna için çok zor bir gündü. Volga'nın üstünde kara bulutlar vardı. Çamurların, çöplerin, pis suların içinde buzda çocuklar oynamıyor, kadınlar buzda açıkları oyuklarda çamaşır yıkamıyordu. Alçaktan esen buz gibi bir rüzgar buzun içinde takılıp kalmış bez parçalarını koparıyor, kapıdaki yarıktan ambarın içine giriyor, Mavna'yı uğultu ve gıcırtıyla dolduruyordu. Soğuktan uyuşmuş insanlar şallarına, pamuk astarlı ceketlerine, battaniyelere sarılmış oturuyorlardı. En konuşkan kadınlar bile susmuşlar, rüzgarın uğultusuna, tahtaların gıcırtısına kulak veriyorlardı. Ortalık kararıyordu ve sanki karanlık, insanların dayanılmaz sıkıntısından, herkesi canından bezdirmiş olan soğuktan, açlıktan, pislikten, sonu gelmez savaş işkencesinden geliyordu. Vera pamuk astarlı bir ceketi çenesine kadar çekmiş yatıyordu. Rüzgarın her saldırısında ambara giren havanın soğuk hareketini yanaklarında hissediyordu. O dakikalarda her şey umutsuzca kötü görünüyordu. Stepan Fyodorovic onu buradan alıp götüremeyecekti. Savaş hiçbir zaman bitmeyecekti. Almanlar ilkbaharda Ural'a, Sibirya'ya dağılacaklardı. Uçakları her zaman gökyüzünde vızıldayıp duracak, bombalar gümbürdeyecekti. İlk kez Viktorov'un yakınında bir yerde olduğundan kuşku duydu Vera. Cephelerin sayısı az mıydı? Belki de artık ne cephede ne de cephe gerisindeydi. Çarşafı kaldırmış bebeğin yüzüne bakıyordu. Neden ağlıyordu? İçindeki sıkıntı da tıpkı sıcaklığının sütünün geçtiği gibi bebeğe geçiyor olmalıydı. Soğuğun korkunçluğu, buz gibi rüzgarın amansızlığı, büyük Rus ovalarındaki ve nehirlerindeki savaşın büyüklüğü bugün herkesi sarsıyordu. İnsan böylesine korkunç derecede aç ve soğuk bir yaşama uzun süre dayanabilir mi? Yaşlı Sergeyevna Vera'nın yanına geldi. Bebeği kucağına alarak "Bugün halin hoşuma gitmiyor. İlk gün daha iyiydin," dedi. "Önemli değil," dedi Vera. "Babam yarın gelecek, yiyecek getirecek." Sergeyevna Lousa'ya yağ ve şeker getirilmesinden memnun olsa da öfkeli ve kaba bir şekilde şöyle dedi. "Siz yöneticiler her zaman zıkkımlanıyorsunuz. Her yerde erzağınız vardır. Bizim ise tek erzağımız var. Donmuş patates."
"Sessiz ol," diye bağırdı biri, "yavaş."
Ambarın öbür ucunda belli belirsiz bir ses duyuldu ve ses birden diğer bütün sesleri bastırarak yükseldi. Bir adam kandil ışığında bir şey okuyordu.
"Son dakika. Stalingrad bölgesinde ordularımızın başarılı taarruzu. Stalingrad civarında bulunan ordularımız geçtiğimiz günlerde faşist Alman ordularına karşı hücuma geçti. İki yönden Stalingrad'ın kuzeybatısından ve güneyinden hücuma geçildi."
İnsanlar sessizce dikiliyorlar ve ağlıyorlardı. Onlarla rüzgara karşı yüzlerini örterek şu anda karın üstünde yürüyen delikanlılar ve karın üstünde kanlar içinde yatan, karanlık bir bakışla yaşama veda eden delikanlılar arasında görünmez büyülü bir bağ kurulmuştu. Kadınlar ve ihtiyarlar ağlıyorlardı, işçiler ağlıyorlardı. Çocuklar çocukça olmayan bir ifadeyle büyüklerin yanında duruyorlar ve okunan şeyi dinliyorlardı.
"Don Nehri'nin doğu kıyısındaki Kalaç, Krivomuzginskaya istasyonu, Abgasarova istasyonu ve kenti ordularımız tarafından ele geçirildi," dedi okuyan.
Vera herkesle birlikte ağlıyordu. Bir kış gecesinin karanlığında yürüyen, yere düşen, tekrar kalkan ve bir daha kalkmamak üzere tekrar yere düşenlerle ve canından bezmiş insanların saldırı haberini dinledikleri bu mavnayla arasındaki bağı o da hissediyordu. Orada insanlar Vera uğruna, Vera'nın oğlu uğruna, buzlu sudan elleri çatlamış kadınlar uğruna, yaşlı adamlar, annelerinin delik deşik şallarına sarılmış çocuklar uğruna ölüme gidiyorlar. Ve heyecan içinde ağlayarak kocasının buraya onun yanına geleceğini, kadınların, yaşlı adamların, işçilerin onun çevresini saracaklarını ve "oğlum" diyeceklerini düşünüyordu. Sovinform Büro bültenini okuyan adam ise "ordularımızın hücumu devam ediyor," diyordu. 64. Bölüm. Karargâhtaki nöbetçi 8. Hava Ordusu komutanına avcı alaylarının saldırı günü boyunca yaptıkları çalışmayla ilgili bilgileri rapor ediyordu. General önünde duran kağıtlara baktı ve nöbetçi subaya şöyle dedi.
"Zakap Luka'nın şansı yokmuş. Dün komiseri öldürüldü. Bugün de iki pilotu."
"Alay karargâhına telefon ettim komutan yoldaş," dedi nöbetçi subay. "Yoldaş Berman yarın toprağa verilecek. Askeri kurul üyesi alaya gidip bir konuşma yapmaya söz verdi."
"Bizim kurul üyesi konuşma yapmayı sever," dedi komutan gülümseyerek.
"Pilotlara gelince komutan yoldaş, Teğmen Korol 38. tümen üzerinde düşmüş. Ekip komutanı Üsteğmen Viktorov'un uçağı ise Messerlerin ateşiyle Alman havaalanı üzerinde alev almış. Cephe hattına kadar gelememiş. Tarafsız bölgede bir tepeye düşmüş. Piyadeler görmüş, yanına gitmeye çalışmışlar ama Alman bırakmamış."
Evet tamam dedi komutan ve kalemle burnunu kaşıdı. Şöyle yapın. Cephe karargahıyla bağlantıya geçin. Ve Zaharov'un bizim Willis'i değiştirmeye söz verdiğini anımsatın. Yoksa yakında hiçbir yere gidemeyeceğiz.
Bütün gece karlı bir tepede yattı ölü pilot. Korkunç bir soğuk vardı ve yıldızlar pırıl pırıl parlıyordu. Şafak sökerken tepe pembe oldu. Pilot pembe bir tepede hala yatıyordu. Sonra rüzgar yerdeki karları havalandırdı ve ceset karla örtülmeye başladı.
Kitabın sonu. 24 Aralık 2016. Sayfa 394.